Ayrım 15, Fırtına, Wilbur Smith, sayfa 184. Jan Paulus sözünü tuttu. Her gün gelip bir saat kadar şovunu ziyaret ediyor ve bu arada konuşuyorlardı. Boyer'lerin teslim olmasından iki gün sonra yanında başka bir adam getirdi. Jan Paulus yabancılardan en az 10 santim daha boyluydu. Fakat ziyaretçi ince bir tip olmakla birlikte iri yarıymış izlenimini bırakıyordu. Sean, bu Jan Christian Niemand. Belki de daha önce karşılaşmadığımız için talihliyim Albay Courtney. Niemand'ın biraz tiz olan sesi kesin ve otoriterdi. Adam Oxford Üniversitesi'nde öğrendiği kusursuz İngilizce ile konuşuyordu. Sen ne dersin Ubas? Jan Paulus Ubas diyordu. Bunun ikisi arasında özel bir şaka olduğu belliydi. Jan Paulus da güldü. Çok talihlisin, aksi halde sen de bir baston kullanabilirdin. Sean ilgiyle Niemand'ı inceledi. Zor savaş yılları omuzlarının kaslanmasına neden olmuştu ve bir asker gibi yürüyordu. Fakat sivri sarı sakalın üstündeki 100.000 düşünüre aitti. Cildi bir gencinki kadar düzgündü ama gözleri deliciydi. Toledo'nun çelik kılıcının acımasız mavisini anımsatıyordu bu gözler. Adamın kafası da olağanüstü güçlüydü. Sean onun sorduğu sorulara karşılık verebilmek için kendisini tümüyle toplayıp aklını kullanmak zorunda kaldı. Bir tür sınava tabi tutulduğu belliydi. Bir saatin sonunda Sean bu sınavı geçtiğine karar verdi. ''Peki şimdi planlarınız ne?'' ''Sean eve gitmeliyim.'' dedi. ''Bir çiftliğim ve bir oğlum var. Kısa süre sonra belki de bir eşim olacak.'' ''Size mutluluk dilerim.'' Sean henüz bu iş halledilmedi diye açıkladı. ''Önce ona evlenme teklif etmem gerek.'' Yanni Niemand gülümsedi. ''Öyleyse size bu konuda başarı dileyeyim ve yeni bir yaşam kurabilmek için bol bol güç.'' Birden ciddileşti. ''Ayrıca yok edilen, yıkılan şeyleri de yeni baştan kurmamız gerek.'' Üzerinde oturduğu yataktan kalkınca Jan Paul da doğruldu. Onun yanında durdu. Niemand önümüzdeki yıllarda iyi insanlara gereksin ne olacak diyerek elini uzattı. Sean bu eli sıktı. Tekrar karşılaşacağız. Buna güvenebilirsiniz. 41. Bölüm. Sean vagonun penceresinden dışarıya eğilerek ileride kalan Johannesburg'un aşina siluetine baktı. Bu kadar çirkin bir kentin onu kendilerine çekmesindeki bu güce şaşıyordu. Sanki kendisine uzaklara da gitme imkanı veren esnek bir göbek bağıyla bu kente bağlanmıştı. Buradan uzaklaşıp esnekliğin sınırına geldiğinde kent onu geri çekiyordu. Kendi kendine iki gün diye söz verdi. Burada iki gün kalacağım. İhtiyar Aykıs'ına istifamı verip kendiye Allah'ı ısmarladık diyeceğim. Sonra güneye Ladyburg'a gideceğim. Bu kenti de kendi pis suyunda kaynaması için geride bırakacağım. Yakında bir yerde bir madende öğle tatili zili çalmaya başladı. Çevredeki öbür madenler hemen bu sese karşılık verdiler. Sesler vadide avlanan bir kurt sürüsününkini andırıyordu. Ne var ki onlar altın peşinde olan aç kurtlardı. Savaş sırasında kapanmak zorunda kalan madenler yine üretime geçmişti. Bacalarından yükselen kara duman gökyüzünü kirletiyor, kirli bir sis gibi tepenin doğruna doğru gidiyordu. Tren ağırlaştı, sonra kayar gibi Johannesburg istasyonuna girdi. Sean başının üstündeki raftan bavulunu alarak açık pencereden embeyaneye uzattı. Eşya kaldırmak ve taşımak artık karnına sancı girmesine neden olmuyordu. Göbeğinin üstünde kalan tuhaf biçimli yara izi dışında tümüyle iyileşmişti. Platformdan geçip kapıya giderken dimdikti. Karnı yüzünden öne eğilmesine gerek yoktu. Bir araba onları Aykıs'ın merkezinin önündeki kaldırımın orada bıraktı. Sean Embeyani'yi eşyalarının başında bırakıp kalabalık antreden geçerek birinci kata çıktı. ''İyi günler albayım.'' Oradaki emir çavuşu kendisini tanıyarak büyük bir telaşla selam durmuş, bu arada oturduğu tabureyi devirmişti. ''Sean iyi günler Thompson.'' dedi. Rütbesinin verdiği onurdan hala sıkılıyordu. Thompson rahat durup beklenenden ileri bir ilgiyle sordu. ''Nasılsınız efendim? Karnınızdan yaralandığınızı duyunca üzüldüm.'' ''Teşekkürler Thompson. Artık iyiyim. Binbaşı Patterson içeride mi?'' Patterson da onu gördüğüne sevindi. Sean'un bağırsaklarının iyi çalışıp çalışmadığını anlamak için nezaketle sorular sordu. Çünkü bir karın yarasının tatsız sonuçlarından biri de iyi çalışmayan bağırsaklardı. Sean bu konuda içini rahatlatınca Patterson devam etti. Bir çay iç. İhtiyarın şimdi işi var ama 10 dakika sonra seni görür. Çay getirmesi için Thompson'a seslendikten sonra sözü yine Shaw'nun yarasına getirdi. Büyük bir yara izi kaldı mı dostum? Shaw'un palaskasını gevşetip tüneyinin düğmelerini açtı. Gömleğini pantolonunun içinden çekti. Peterson masasının arkasından çıkıp Shaw'un kıllı karnını yakından inceledi. Çok düzgün, ameliyatını iyi yapmışlar doğrusu. Peterson bir uzman gibi konuşuyordu. Ben de Omdurman'da yaralanmıştım. O vahşilerden biri kocaman pis mızrağıyla beni çiviledi. O da biraz soyunarak soluk renkli tüysüz göğsünü gösterdi. Shaw'un nezaket icabı Peterson'ın göğsündeki üçgen biçimi küçük yara izine bakarak başını sallayıp bir şeyler mırıldanmak zorunda kaldı. Ama bu yara izi onu pek etkilememişti. Peterson da bunu anlamış olacak ya, acele acele ekledi. Başka bir yara izi daha var. Hem de bana çok acı verdiydi. Kemerini açıp pantolonunu indirdiği sırada ara kapı aralandı. General Akers'ın nazik nazik işinize engel olmadığımı umarım beyler dedi. Kısa süre bir karışıklık oldu çünkü ikisi de bir yandan giyinmeye, bir yandan da gerekli şekilde selam vermeye çalışıyorlardı. Peterson savaş kurallarında sözü geçmeyen bir şeye karar verdi. Rütbesi yüksek bir subayın pantolonu ayak bileklerine inmiş, hazır ol durarak komutanını selamlamasına tarihte pek az rastlanırdı. Hem binbaşı Peterson parlak kırmızı renkli fanila çamaşıra meraklıydı. Akers'ın subaylarının kılıklarındaki bu başı bozukluğun nedenini anlayınca birden onlara katılma arzusuna kapıldı. Çünkü onun da birkaç olağanüstü yara izi vardı ama general hayran olunacak şekilde kendini tuttu. Shaw'u iç büroya götürüp bir puro ikram etti.
Courtney, buraya iş aramaya gelmediğini umarım.
Tam tersine, bu işten ayrılmayı istiyorum efendim.
Bunu ayarlayabiliriz sanırım. Maaş katibi rahat bir soluk alacaktır.
Akers'ın başını salladı. Peterson'a kağıtlarını hazırlatacağım. Shaw'un yarın gitmek istiyorum diye ısrar edince Akers'ın gülümsedi.
Çok acelem var. Pekala, Peterson imzalamam için kağıtları postayla sana yollar. Senin birlik dağıldı. Onun için burada kalmanın bir anlamı yok.
İyi. Direnmeyle karşılaşacağını düşünen Shaw'un içi rahatladığı için güldü.
Akers'ın sadece 3 madde var diye devam edince de Shaw kuşkulanarak kaşlarını çattı.
Ya.
Birincisi majestemizden bir ayrılık armağanı. Lerux'u yakaladığın için yine bir başarılı görev madalyası. Gelecek hafta resmi tören yapılacak. Lord Kay orada bulunmanı istiyor.
Allah kahretsin, olmaz. Johannesburg'da kalmam gerekiyorsa istemem, eksik olsun.
Akers'ın güldü. Şaşılacak bir nankörlük. Madalyanı da Peterson sana yollar. İkincisi, savaş alacakları komitesine biraz etki yaptım. Parlamento henüz yasayı çıkarmadı ama komite senin alacağını kabul etti.
Aman tanrım, Shaw'un afallamıştı.
Akers'ın önerisi üzerine Boerlerin savaş başlayınca el koydukları Volkskaas Bankası'ndaki 10.000 altını için talepte bulunmuştu. Ama bundan bir şey ummamış, olayı hemen unutmuştu.
Paranın tamamını vermiyorlar değil mi?
Çocuk olma Courtney, Akers'ın güldü. Sadece %20'si mi? Bununla birlikte 2000 altın hiç de ödemsenmeyecek bir para değil. İşte çek burada. Aldığına dair imza gerek.
Shaw o kağıt parçasını gitgide artan bir sevinçle inceledi. Bununla Natal Ağaç Kabuğu şirketine olan borcunun birazını ödeyebilirdi. Sonra hemen başını kaldırdı. Ya üçüncüsü diye sordu. Akers'ın küçük bir kartı masada iterek kaydırdı.
Bu benim kartım. Londra'ya geldiğin zaman seni davet ediyorum. İstediğin süre kalabilirsin.
Ayağa kalkarak elini uzattı.
Talihin açık olsun Shaw. Ama bunun Allah'a ısmarladık demek olmadığını düşünmek isterim.
Bağımsızlığa kavuşmanın neden olduğu mutluluk ve kendi Rautenbach'la sevgi dolu bir vedalaşmanın hayaliyle Shaw'un arabayı önce tren istasyonunda durdurttu. Ertesi gün güneye giden trende yer ayırtıp adaya da geleceğini bildiren bir telgraf çekti. Sonra Commissioner Caddesi'nden geçip kendinin oteline giderek mal sahibini görmek istediğini söyledi. ''Katip Bayan Rautenbach dinleniyor efendim, kendisini rahatsız edemeyiz.'' dediyse de Shaw ona yarım altın verip itiraz dolu yalvarmalarını aldırmadan mermer merdiveni çıktı. Usulca kendinin dairesine girip yatak odasına geçti. Ona sürpriz yapmak istemişti. Bu konuda hiç ummadığı kadar başarılı olduğundan da kuşku yoktu.
Kendi Rautenbach dinlenmiyordu. Aslında kadın bir centilmeni eğlendirebilmek için olanca gücüyle uğraşıyordu. Adamın kırmızı kadife yıldızlı koltuklardan birinin arkasındaki tüniğinden, majestelerinin alaylarından birinde küçük rütbeli bir subay olduğu anlaşılıyordu. Sean daha sonraki olaylara kendiyi tümüyle kendi malı olarak görmesinin yol açtığını iddia etti. Birden korkunç bir öfkeye kapıldığı için oraya veda ziyaretine geldiğini, kendiyle olan ilişkisinin belirsiz ve aralıklı olduğunu, ertesi sabah başka birine evlenme teklif etmek için yola çıkacağını düşünemedi. Bütün gördüğü kendi yuvasındaki yabancıydı. Genç subay korkak değildi ama kendiyi iyi tanımıyordu. Kadını ona Bayan Rautenbach diye tanıtmışlardı. O korkunç gerçekle burun buruna geldiği an yaralı bir boğa gibi gürleyerek yatağa saldıran iri yarı ve öfkeli adamın savaştan geri dönen Bay Rautenbach olduğunu sandı. Genç adam bir an önce oradan uzaklaşmak için harekete geçti. Bu işe 4 sütunlu karyoladan hızla inmekle başladı. Genç subay o anda çıplaklığı yüzünden kaçıp insanların içine çıkamayacağını da fark etti. Oysa Bay Rautenbach'ın tehdit dolu ilerleyişi böyle kaçmasını zorunlu kılıyordu. Üstelik Bay Rautenbach üniformalıydı ve onun bir albay olduğu da anlaşılıyordu. İşte bu son durum genç adamı çok daha etkiledi. Çünkü o henüz çok genç olmakla birlikte askerlikte ün yapmış kimselerin bulunduğu saygıdeğer bir ailedendi. Toplumun kural ve emirlerini iyi biliyordu. Bunların en sertlerinden biri de insanın kendisinden daha yüksek rütbeli bir subayın eşiyle birleşmemesiydi. Genç efendim diyerek gururla dimdik durdu. Sanırım durumu açıklayabilirim.
Seni küçük namussuz.
Sean'un ses tonu delikanlının anlatacaklarının bir etkisi olmayacağını belirtiyordu. En kestirme yolu seçen Sean yatağın üstünden atladığı gibi genç teğmene saldırmaya kalktı. İlk birkaç saniye üstünü örtmekle ilgilendiği için olaylara karışmayan kendi de birden aykırdı. İpek yorganı kaldırarak üstünden atlayan Sean'un ayaklarına sardı. Bu yüzden Sean bütün binada zangırdamalara neden olan bir gürültüyle yere düştü. Bir an ayakları yatakta, başı ve omuzları yerde öylece yatıp kaldı. Kendi genç adama bas git diye bağırdı. Çünkü Sean korkunç bir şekilde kıpırdanmaya başlamıştı. Sonra yakaladığı yatak örtülerini Sean'un üstüne örterek soluğunu kesti. Yatak arkadaşı bir ayağını pantolonuna sokarken de acele et diye yalvardı. Tanrı aşkına acele et, seni parça parça edecek. Sonra yerde debelenen küfreden kat kat örtü ve battaniyelerin üstüne atladı.
Çizmeleri falan bırak şimdi.
Genç adam çizmelerini bir kolunun altına sıkıştırıp tüniğini omuzlarına attı ve miğferini başına yerleştirdi.
Teşekkür ederim efendim diye mırıldandı. Sonra büyük bir nezaketle ilave etti. Sizi rahatsız ettiğim için gerçekten üzgünüm. Lütfen özür dilediğimi kocanıza söyleyin.
Kendi umutsuzlukla Sean'a yapışmıştı. O debelenir küfür yağdırırken kadın haydi git budala diye yalvardı. Genç odadan çıkınca da yerden kalkıp Sean'un örtülerin altından gözükmesini bekledi.
Nerede o? Onu öldüreceğim. O küçük namussuzu öldüreceğim.
Sean üstündeki yatak örtülerini atarak ayağa kalkıp öfkeyle etrafına bakındı. Ama ilk gördüğü kendi oldu. Üstelik kendinin vücudu kahkahalarla sarsılıyordu. Kendini sarsılabilecek pek çok yeri vardı. Hem bunun çoğu beyaz, yuvarlak ve düzgündü. Gülüşü biraz isterik de olsa bu manzara görülmeye değerdi doğrusu.
Sean neden bana engel oldun diye çıkışırken genç subaya duyduğu ilgi azalmıştı şimdi. Dikkatini kendinin göğüsleri çekmişti.
Kadın seni kocam sandı diye soludu.
Sean kükredi küçük namussuz.
Tatlı bir çocuktu.
Kadının gülmesi birden kesildi.
Hem buraya böyle nasıl dalarsın? Kendini ne sanıyorsun? Sen dünyanın ve onun içindeki her şeyin sahibi olduğunu mu düşünüyorsun?
Bana aitsin.
Kendi Allah kahretsin diye patladı. Hiç de değil. Haydi artık buradan git koca öküz.
Üstüne bir şeyler giy.
Durum beklenmedik bir hal alıyordu. Sean onun suçluluk duyacağını, pişman olacağını sanmıştı. Birden öfkelenen kendi defol git diye haykırdı. Sean onu hiç böyle görmemişti. Kadının attığı kocaman vazodan kendini güçlükle kurtarabildi. Kendi bu kez süslü bir aynayı yakaladı. Bu Sean'un arkasında kalan duvara kendiye zevk veren bir şiddetle çarparak parçalandı. Kadının bu duvarı Victoria stiline göre döşenmişti. Dolayısıyla savrulabilecek sayısız şey vardı.
Sean çok çevik olmakla birlikte sonuna dek zarar görmeden dayanamazdı. Sonunda adını bilmediği bir subayın yaldız çerçeveli resminden kurtulamadı. Sean can acısıyla kaltak diye haykırarak karşı saldırıya geçti. Çıplak kendi bağırarak kaçıyordu. Fakat adam onu kapıda yakalayıp omuzuna vurdu ve tekmeler atmasına aldırmadan yatağa götürdü. Kendiyi yüzüstü kucağına yatırarak söylendi. ''Şimdi sana biraz terbiye vereceğim kızım.'' İki tokat kadının pembe kalçasında kırmızı bir iz bıraktı ve onun debelenmesini önledi. İkinci tokat daha hafifti. Üçüncüsü ise sevgi dolu bir okşama sayılabilirdi. Fakat kendi içi parçalanırcasına ağlıyordu. Sağ elini havaya kaldırmış olan Sean birden üzüntüyle ömründe ilk kez bir kadına vurduğunu fark etti. Kendi, sesi şaşkındı ve kadın dönerek kucağına oturup boynuna sarılınca daha da şaşırdı. Kendi ıslak yanağını onun yanağına dayadı. Sean özür dilemek, bağışlanmak için yalvarmak istedi. Fakat mantığı boğazında yükselen sözlere engel oldu. Bunların yerine boğuk bir sesle ''Yaptıklarına pişman mısın?'' diyebildi. Kendi yutkunup endişeyle başını salladı. ''Lütfen beni affet sevgilim, bunu hak ettim.'' Parmaklarını Sean'un boynunda dudaklarında gezdirdi. ''Lütfen beni bağışla Sean, özür dilerim.'' O gece yatakta yemek yediler. Sabah erkenden Sean gömme banyoda yatar ve sıcak su sırtındaki tırmıkları yakarken konuştular. ''Bu sabahki trenle eve döneceğim kendi. Noel'de evde olmak istiyorum.'' ''Oh Sean, birkaç gün daha kalamaz mısın?''
''Hayır.''
''Ne zaman geri geleceksin?''
''Bilmiyorum.''
Kadın tekrar konuşmadan önce uzun bir sessizlik oldu. ''Demek gelecekteki planlarına dahil değilim.'' ''Erkek, sen arkadaşımsın kendi.'' diye itiraz etti. ''İşte bu çok hoş.'' Kendi ayağa kalktı. ''Senin için kahvaltı ısmarlayayım.'' Kadın yatak odasında durarak kendini boy aynasında dikkatle inceledi. Geceliğinin mavisi gözleriyle aynıydı. Ama günün o saatinde boynunun derisinde minik kırışıklıklar vardı. ''Kendi zenginim.'' diye düşündü. ''Yalnız kalmama gerek yok.'' Aynanın önünden geçip yürüdü. 42. Bölüm. Sean çakıl taşlı yoldan Goldberg Malikanesi'ne doğru yürüdü. Hindistan gururu adı verilen ağaçların arasındaki yoldan geçti. Etrafında kat kat çimenlikler vardı. Bu çimenlik teraslar evin rokoko cephesine doğru yükseliyordu. Sean biçimli kesilmiş fundalığın arasından hafif bir kahkaha duydu. Durup bu sesi dinledi. Birden mahcuplaşmıştı. Kadınla karşılaşmaktan çekiniyordu. Ruth'un onu nasıl karşılayacağını bilemiyordu çünkü mektubuna cevap vermemişti. Sonunda yoldan ayrılıp çimenlikten geçerek küçük amfiteyatrın yanına geldi. Aşağıda ortada Parthenon tapınağının bir minyatürü vardı. Beyaz mermer sütunlar güneşte parlıyordu. Bunu çevreleyen ve bir hendeyi andıran yerde balıklar yüzüyordu. Sudaki nilüferlerin goncaları beyaz, altın ve eflatun rengiydi. Ruth küçük gölün mermer kıyısında oturuyordu. Tepeden tırnağa kadar siyahlar giyinmişti fakat kolları çıplaktı. Genç kadın kollarını uzatarak bağırdı. ''Yürü Storm, bana doğru yürü.'' 10 adım ötede yere çimenlerin üstünde oturmuş olan Storm Friedman, siyah kahkülünün altından ciddi ciddi annesine bakıyordu. ''Ruth, haydi gel yavrum.'' diye ısrar edince çocuk öne doğru eğildi. Kısa eteğinin altından dantelli ve kurdeleli uzun paçalı bir külot gözüktü. Çocuk birkaç saniye öyle kaldıktan sonra bir gayretle ayağa kalktı ve tombul pembe bacaklarının üstünde zorlukla durdu. Ruth sevinçle ellerini çırpınca Storm da dört dişini göstererek zaferle güldü. Ruth bir kahkaha attı. ''Haydi annene gel.'' Storm sendeleye sendeleye bir düzine kadar adım attı ama sonra bu gidişi pratik bulmamış olacak ki elleriyle dizlerinin üstüne çöküp emeklemeye başladı. Ruth hile yaptın diye suçlayarak zıplayıp çocuğun koltuk altlarından yakaladı ve havaya doğru salladı. Storm mutlulukla bağırıyordu daha daha. Sean da onlarla birlikte gülmek istedi. Koşup ikisini de kollarına almayı arzuladı. Çünkü birden yaşamının bütün anlamının, varlığının nedeninin burada olduğunu anlamıştı. Bu kadın ve bir çocuk. Kendi kadını ve kendi çocuğu. Ruth başını kaldırınca onu gördü. Çocuğunu sıkıca göğsüne dayayarak donup kaldı. Amfiteyatrın basamaklarını inen erkeğe bakarken yüzü ifadesizdi. Sean onun önünde durarak şapkasını şaşkın şaşkın elinde çevirdi. ''Merhaba.''
Kadın merhaba Sean diye fısıldadı. Sonra dudakları mahcup çekingen bir gülüşle büküldü. Çok geç kaldın. Artık gelmeyeceğini düşünüyordum. Sean sevinçle sırıtarak öne bir adım attığı sırada ciddi bir merakla ona bakan Storm zıplamaya ve bağırmaya başladı. Adam! Adam! Çocuk ayaklarını Ruth'un karnına dayamış erişmek amacıyla Sean'a doğru eğiliyordu. Ruth şaşırmıştı. Sean şapkasını atıp çocuğu yere düşmeden yakaladı. Storm Sean'un kollarında zıplamaya devam ederek daha, daha diye haykırıyordu. Sean'un bebekler konusunda bildiği pek az şey vardı ama onların tepelerindeki yumuşak noktanın pek hassas olduğunun farkındaydı. Bu yüzden düşürmekten korkarak kızına sıkıca sarıldı. Aynı zamanda onu kollarının arasında ezeceğini düşünerek ödü patlıyordu. Sonunda Ruth gülmekten vazgeçerek onu bu yükten kurtardı ve eve geldi dedi. Tam çay zamanına yetiştin. Storm'un iki elini tutarak ağır ağır çimenlikten geçtiler. Sean, her şeyden önce bilmem gereken bir şey var. Ruth ona değil, başına eğmiş çocuğuna bakıyordu. Sen onu... Durakladı. Sol, onun başına gelene engel olabilir miydin? Yani sen bir şey yapmadın. Sesi hafifleyip kesildi. Erkek haşin haşin, hayır, bir şey yapmadım diye cevap verdi. Bana yardım et Sean, Ruth yalvarıyordu. Sana yemin ederim. Kimin üstüne yemin edeceğini düşündü. Kendi hayatı üstüne yemin etmek yeterince güçlü değildi. Çocuğumuzun üstüne yemin ederim. Ruth rahatlayarak içini çekti. Bu yüzden sana yazmadım. Önce bilmem gerekiyordu. Sean o anda Ruth'a kendisini götüreceğini söylemek istedi. Ona Leon Cobb'dan yuva haline getirmek için Ruth'u bekleyen o büyük ve boş evden söz etmek istedi. Fakat o anın uygun olmadığını biliyordu. Saul'dan söz ettikten hemen sonra olamazdı bu. Bekleyebilirdi. 15. ayrımın sonu. Sayfa 197.